Eğer Allah Azze ve Celle bugün Müslümanlara bizim istediğimiz kadar yardımını göndermiyorsa, Müslümanlar saflarını ayırmadığındandır. Kafiri kardeşiniz olarak gördüğünüz müddetçe, onların izinden gittiğiniz müddetçe, onların kaşını gözünü beğendiğiniz müddetçe, Allah'ın yardımını da beklemeyin. Yeni bir nesil meydana getirebilmek için gemilerini yakabilseydi Müslümanlar, işte o zaman Allah'ın daha büyük yardımlarının geldiğini göreceklerdi. Hiçbir peygamber vatan millet Sakarya diyerek ortaya çıkmadı. İnsanları aldatmadı. Onlardan gibi görünmedi. Önce tepelere çıkayım, lider olayım, reis olayım. Reisliği ele geçirdikten sonra çeşitli yerlere adamlarımı yerleştireyim. Ondan sonra davamı, gerçek davamı ortaya koyayım gibi bir yöntem izlemediler. Ebu Cehil hakkında gelen ayetleri okurken bugünkü Ebu Cehilleri hatırlayacaksın. Firavun'u okurken bugünkü Firavunları hatırlayacaksın. Aksi halde Kur'an'ı anlaman mümkün olmayacaktır.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين.
Kıymetli kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmış ve bitirmiş idik. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssası ile Müslümanlara birçok hakikatleri haber vermiş, birçok mesajlar vermiş idi. Demek ki insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh Aleyhisselam insanlığın hayrına uzun asırlar boyunca çalışmış ve insanoğlu ondan sonra onun neslinden devam etmiş. Hem onun neslinden hem çocuklarının neslinden hem de o gün diğer iman etmiş olan Müslümanların neslinden yeryüzünde insanlık çoğalmış. Demek ki sadece Müslümanlar kalmış, Müslümanların çocukları kalmış ve Allah Azze ve Celle bu şekilde yeni bir hayat başlatmış idi yeryüzünde. Nasıl ki Hazreti Adem'in yeryüzüne indirdiği zaman insan oğlunun yeryüzündeki ilk hayatı İslam'a göre başlamış, Müslümanca bir hayat ile başlamış, yeni bir nesil meydana gelmeden, kafir bir nesil meydana gelmeden evvel bütün insanlar Müslüman olarak yeryüzüne gönderilmiş, Hazreti Adem Aleyhisselam ile yeryüzünde bir hayat başlatılmış idi ve bu hayat İslam'a uygun bir hayat idi. Daha sonra Hazreti Adem'in neslinden bazıları, işte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi bazıları, onlar sapmışlar, putperest olmuşlar ve bu şekilde Hazreti Adem'in evladı arasında sapmalar baş göstermişti. Ancak bundan şunu anlıyoruz ki, demek ki Allah Azze ve Celle insanoğlunu yeryüzüne gönderirken ilk olarak bir peygamberle göndermiştir. Demek ki yeryüzünde insanlığın başlangıcı bir peygamberledir ve sırat-ı mustakim ile başlamıştır. Allah ilk günden itibaren insanı başıboş bırakmamış, ilk günden itibaren ona yol göstermiş, bütün ihtiyaçlarını düşünmüş olan Allah, insanın en önemli ihtiyacı olan doğru yol ihtiyacını düşünmemiş olamazdı ve peygamber göndermeden onlardan doğru yola gitmelerini de istemezdi. Onun için ilk insan peygamber olarak gönderildi. Kur'an-ı Kerim bize hem Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor, hem de diğer peygamberlerin ve onlardan en eskilerinden olan Hazreti Nuh'un kıssasını anlatıyor. Ve bu şekilde anlıyoruz ki bütün peygamberlerin davası aynıdır. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesidir. Bütün peygamberler hepsi tevhidle davet etmişler. Tevhidin dışında başka bir şeye davet etmemişlerdir. Hepsinin davası aynı idi. Yeryüzünde Allah'ın dediği olacak, insanların dediği değil. Kullara kulluk yapılmayacak, sadece Allah'a kulluk yapılacak ve itaat edilecek. Ondan başka itaat edilecek bir makam kabul edilmeyecek. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olacak, Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirilecek. Bütün peygamberler bu hakikatleri söylemek için geldiler. Ve dolayısıyla bütün peygamberlere verilen dava aynı dava, din aynı dindir. Onun için semavi dinler şeklinde bir ifade de doğru değildir. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu din bir tanedir. Dinler ifadesi dolayısıyla yanlıştır. Hazreti Adem'e verilen din de aynı idi, Nuh'a verilen din de, İbrahim'e verilen din de, Musa'ya verilen din de, Efendimiz'e verilen din de İslam idi. Onun dışında başka bir din verilmemişti. Dolayısıyla semavi dinler gibi ifadeler, gökten gelmiş olan dinler, sanki birkaç tane din gelmiş gibi, bu gibi ifadeler aslında kafirin bize oynamış olduğu oyunlardan başka bir şey değildir. Böylece Yahudi ve Hristiyanların da dinlerinin doğru olabileceğini düşünelim diye. Sanki Allah Azze ve Celle birkaç tanedir de birkaç tane din göndermiş. Sanki bir Allah'ın birkaç tane dini varmış gibi. Halbuki Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e neyi öğretti? Hazreti Muhammed'e de aynı şeyi öğretti. Bütün peygamberler aynı dava için gönderildiler. Ve bütün peygamberlere karşı gelenler de aynı noktadan itiraz ettiler. Hepsi Allah'a kabul ediyorlardı. Hemen hemen tamamı Allah'ın varlığını, zatını kabul etmişlerdi. Ancak onlar Allah'ın göklerin ilahı olmasını istiyorlardı. Yeryüzüne karışmayan, sadece yaratan, rızık veren bir ilah olarak görmek istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in bize bahsetmiş olduğu kavimlerin içerisinde en eskisi Nuh'un kavmidir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de incelenecek olsa, son peygamber Efendimiz'in kavmi de incelenecek olsa, aynı noktadan saptıklarını göreceksiniz. Bütün peygamberlerin kavimleri Allah'ı kabul etmelerine rağmen Allah'ın otoritesini tanımak istememişlerdir. Onlara göre Allah Azze ve Celle yaratıcıdır ve kainatı idare edendir. Cansızları ve gökteki yıldızları, tabiatı idare eder. Ancak Allah insana karışmaz. Böyle bir Allah'a inanmak istiyorlardı. Onların inandığı Allah onlara karışmayan bir Allah olmalıydı. Onlara peygamber göndermeyen, onlara kitap göndermeyen, onlara kanun göndermeyen, onları başıboş bırakmış olan bir Allah. Hepsinin itiraz ettiği nokta buydu. Onlar Allah Azze ve Celle'nin zatını kabul etmekle birlikte, onun bazı sıfatlarını kabul etmekle birlikte, Onun her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeye kadir olan, rızkı verici olan, Rahman olan, Rahim olan, Settar olan, Tevvab olan bütün bu sıfatlarını kabul etmelerine rağmen Allah'ın Melik sıfatını kabul etmek istemiyorlar, Hakim sıfatını kabul etmek istemiyorlardı. Onlar Allah'a o şekilde inanmak istiyorlardı. Onlara peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen, hayatlarına karışmayan, hayatlarına bir düzen koymaya kalkışmayan bir Allah istiyorlardı. İşte Hazreti Nuh'u da incelerseniz kavminin saptığı nokta buydu. Efendimiz'i de incelerseniz kavminin saptığı nokta aynı noktaydı. O yüzden peygamberimize hitaben Kur'an buyurur ki, ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar bilirler sen Muhammedül Emin'sin. Onların inkar ettiği şey sen değilsin, sen üzülme. Onlar aslında Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar buyuruyordu. Yani onlar Allah'ın yeryüzüne ayet göndereceğini, kitap indireceğini inkar ediyorlardı aslında. Aslında onlar Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahalesini kabul etmek istemiyorlardı. Özgürce yaşamak istiyorlardı. Bir ilah onlara karışmamalıydı. Çok ilahları vardı gerçi. Ama o çok ilahlar hiçbirisi onlara karışmayan putlardan ibaretti. Ya kabirde yatan ölülerdi onlar, ya da puttan ibaretti onlar. Onların hayatına karışmayan ilah taslaklarıydı sadece onlar. Onun için onlar Allah Azze ve Celle'yi de öyle görmek istiyorlardı. Hakikatte onlar bütün ilahların üzerinde Allah'ı kabul ediyorlardı. Efendimiz bir müşriye İslam'ı anlatmıştı da adam itiraz etmişti. Efendimiz ona sordu, dedi ki ne kadar ilaha inanıyorsun? Adam dedi ki gökte bir tane, yerde ise 7 tane ilaha inanıyorum. Peki dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıştığın zaman hangisinden yardım istiyorsun? Allah'tan dedi adam. Demek ki kafirlerin inancı buydu. Aslında onlar diğer ilahlara taparlarken onların kainatın sahibi olarak görerek tapmıyorlardı. Kainatın yaratıcısı olarak görerek tapmıyorlardı. Aslında onların onlara tapması sadece Allah Azze ve Celle katında onları değerli varlıklar olarak kabul ediyorlardı. O değerli varlıklardan istedikleri zaman Allah onların duasını daha çabuk kabul edecek diye inanıyorlardı. Onlarla Allah'a yaklaşmak istiyorlardı. Allah'ın onların dualarını daha çabuk kabul etmesi için onlara tapıyorlardı. Onların içerisinde kutsal ruhların olduğuna inanıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle'nin onların kutsallığından dolayı kainatın idaresinin bir kısmını onlara bırakmış olabileceğini düşünüyorlardı. Bir takım işlerden onların sorumlu olduğuna inanıyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin yardımcıya ihtiyacı yoktu halbuki. Bütün kainat kendisinin kontrolündeydi. Ol dediği zaman oluyordu zaten, hiç kimsenin yardımına da ihtiyacı yoktu. Onlar Allah'ın yardımcıları olarak görüyorlardı o taptıkları putları. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de aynı hatayı işliyordu. Ondan sonra gelenler de Allah'ın varlığını kabul etmek onların hayatında bir şey değiştirmiyordu. Onların hayatına karışmayan bir ilah istiyorlardı. Halbuki peygamberler geliyor ve onlara diyorlardı ki hayır, siz özgür değilsiniz. Rabbiniz olan Allah size diyor ki benim dünyamda özgür bir varlık olmaya kalkışma. Benim dünyamda yaşıyorsun. Benim dünyamda yaşayıp da özgür olmaya kalkışma. Sen sadece bir siperimden yaratılmışsın. Ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Sen bana itaat etmek zorundasın. Ve senin bana itaat etmen senin için de hayırlıdır. Sen seni tanımazsın. Sen insanı tanımazsın, insana uygun bir medeniyetin prensiplerini de bilemezsin. O esasları sen vaz edemezsin. Onun için senin bana itaat etmen lazım. Senin peygamberlere itaat etmen lazım. Benim seni tanıdığım gibi tanıyamazsın. Yaratan mı daha iyi tanır yarattığını, yoksa yaratılmış olan mı daha iyi tanır kendi kendisini? İşte peygamberler onlara bunu söylüyorlardı. Gelin Allah'tan başka ilahlarınızı terk edin. Bir takım güçlere sahip olduğuna inandığınız o ilahların hiçbir gücün olmadığını artık kabul edin. Neden sıkıştığınız zaman Allah'a sadece yalvarıyorsunuz da? Neden diğer zamanlarda Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden denizin ortasında kalınca fırtına çıktığı zaman sadece Allah'tan istiyorsunuz da karaya çıktığınız zaman gene Allah'a ortaklar koşuyorsunuz? Neden? Allah'ın peygamberleri onları düşünmeye davet ediyordu. Demek ki bütün peygamberlere verilen din aynıdır. Gökten gelen din bir tanedir, 10 tane değil. Daha sonra insanlar bunları çoğalttılar. Demek Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın neslinden daha sonra kafirler çıkmaya başladı. Zaten Kur'an o kıssanın sonunda öyle söylemiş idi. Senin neslinden bazıları gelecek, bazı ümmetler. Bir tek ümmet olmayacaksınız yani ey Nuh ve ey Nuh'un evladı. Ey gemiye binen iman edenler. Sizlerin evladı içerisinde kafirler de çıkacak. Hepinizin evladı muhterem insanlar olmayacaklar. Peygamberin bile çocuğu kafir olabildiğine göre sizin de çocuklarınızın içinden böyleleri çıkacak ve onlar ayrı bir ümmet meydana getirecekler. Küfür ümmeti ve İslam ümmeti olarak ikiye ayrılacaklar. İşte sonra onların içerisinde Ad kavmi diye bir kavim çıkacak. Semud kavmi diye bir kavim çıkacak. Ve Kureyş kavmi diye bir kavim çıkacak. Türk olacak, Kürt olacak, Arap olacak. Bunların kimisi Müslüman olacak, kimisi kafir olacak. Hepsi aynı milletin evladı olmayacaklar. Millet esas itibariyle din manasındadır. Aynı dinden olanlar aynı millettendirler. Irk manasında değildi aslında. Mana sonra o hale çevrildi. Millet esas itibariyle din manasındaydı. Aynı dinden olanlar aynı milletin evladıdırlar. Başka bir milletten değildirler. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanoğluna sürekli olarak müdahale ederek peygamberler göndermek suretiyle aynı tevhid akidesini onlara hatırlattı. Ama insanlar da sürekli olarak bu hakikatleri unutmak istediler. İnsanda hem takvaya temayül var, fıtrat dinidir İslam. Fıtratımız İslam'a temayüllüdür yani. Her insan aslında İslam fıtratı üzere yaratılmaktadır. Ve dolayısıyla İslam'ın kanunlarını da, İslam'ın akidesini de, inanç esaslarını da kabul edebilecek bir şekilde yaratılmaktadır. Ama aynı zamanda insanda şehvet perestlik de vardır, dünya perestlik de vardır. Ve kula kulluk arzusu da vardır. Şirke temayül de vardır yani. O yüzden Kur'an-ı Kerim فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyurur. Allah insana hem fucuru hem de takvayı ilham etmiştir. Hem takva Allah korkusu hem de diğer taraftan günahkarlık arzusu vermiştir. İnsan bununla imtihandadır yeryüzünde. İşte kimi takvaya uyacak, kimi de nefsine uyacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde onları yeryüzünde imtihan edecektir. Meseleye bu şekilde bakıldığı zaman, demek ki ilk insan bile tevhid akidesi üzere yeryüzüne gönderildiğine göre, İlk insan Hazreti Adem ve onun evladı tevhid akidesini biliyorlardı. La ilahe illallah'ı biliyorlardı ve Allah Azze ve Celle onu o görevle görevlendirmişti zaten. Yeryüzüne gelecek ve Allah'ın halifesi olacak Hazreti Adem ve onun evladından iman etmiş olanlar. Allah Azze ve Celle bunu daha o zaman ruhlar alemindeyken daha insan yaratılmadan daha doğrusu meleklere söylemişti Allah. وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin bir zamanlar meleklere ben yeryüzünde halife yaratacağım, benim vekilim olacak olan bir varlık yaratacağım demişti. Demek insan yeryüzünden gönderiliş gayesi Allah'ın halifesi olmaktı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecekti. Allah'ın dünyasında Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirecekti. Ve işte Hazreti Adem o şekilde görevlendirilmişti. Yeryüzüne gelecek ve Allah'ın istediği bir dünya meydana getirecek. Dolayısıyla ilk insana tevhidin öğretilmesi gerekiyordu. Bu noktaya gelmişken bazı Müslüman yazarların da iddia etmiş olduğu şeyin yanlış olduğunu ifade etmekte fayda var. Birçok dinler tarihi uzmanının, uzman geçinenlerin iddia ettiği şey, vahiysiz uzman olmaya kalkışanların, son vahye bakmadan, Kur'an'a bakmadan vahiy konusunda uzmanlık taslayanlar, dinler mevzuunda uzmanlık taslayanların yapmış olduğu bir yanlış. Yahut da İslam alemine bir fitne sokmak için müsteşrikinin yapmış olduğu bir hile. Onlar şöyle dediler, aslında ilk insanlar çok tanrılara inanıyorlardı. İlk insanlar çok tanrıya inandılar ve daha sonra bunun yanlışlığını anladılar ve tekamül gösterdiler. Din mevzuunda, akide mevzuunda tekamül gösterdiler.
Ve sonra iki tanrıya indirdiler tanrılarını. Sonra daha da tekamül gösterdiler, gelişme gösterdiler ve daha sonra tek tanrıya inanmaya başladılar. Yani güya onlara göre insanlar tek tanrı anlayışına zamanlar içerisinde ulaşmışlar. Tek tanrı anlayışına asırlar içerisinde, binlerce yıl içerisinde ulaşmışlar. Yani aslında ilk insanlar şirke temayül göstermişler sadece. Ve Allah Azze ve Celle onlara tevhidi öğretmeyen bir Allah'mış sanki. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara tevhidi daha ilk başta öğretiyordu. Hazreti Adem'i cennetine koyuyordu ve orada kendisini tanıtıyordu ona. Hem Allah'ı tanıyacaktı orada, hem cenneti tanıyacaktı. Hem kendisini tanıyacaktı Adem, hem de şeytanı tanıyacaktı. Allah'tan başka ilah olmadığını daha cennetteyken öğrenecekti Hazreti Adem. Ve o şekilde yeryüzüne indirilmişti Hazreti Adem Aleyhisselam. O günaha girmiş olsa bile cennetteyken, haram olan meyveden yeme günahına girmiş olsa da sonra tövbe etmiş ve o şekilde bir muvahhid olarak yeryüzüne indirilmiş idi. Rabbinden bir takım kelimeler almış, tövbe etmeyi öğrenmişti. Ve sonra Allah onun tövbesini kabul etmiş. Bu şekilde yeryüzüne bir Müslüman olarak inmişti Hazreti Adem. O bir tevhid ehli idi, bir muvahhid idi. Allah'tan başka bir ilah tanımayan bir Müslüman olarak indiriliyordu yeryüzüne. Böylece insanoğlunun başlangıcı tevhidle olsun diye, daha sonraki nesiller, ya Rabbi sen atalarımızı tevhid üzere başlatmış olsaydın, onlara evvela tevhidi öğretseydin biz bugün belki de müşrik olmayacaktık demesinler diye. İlk insanı Allah bir muvahhid olarak yaratıyordu. Dolayısıyla ilk insan bir muvahhid idi. Sonradan tevhidi öğrenmedi insanoğlu yani. Asırlar geçtikten sonra din tarihi uzmanların iddia ettiği gibi değil yani. Kilisenin iddia ettiği gibi değil yani. Aslında hakikatte insanoğlu şirkten daha fazla insanın fıtratı tevhide temayüldür ve dine temayüldür. Allah Azze ve Celle bu şekilde yaratmış idi. Ama onlar bir takım hakikatleri değiştirdikleri gibi, Tevrat'ı ve İncil'i değiştirdikleri gibi bu hakikati de değiştirdiler. Ve insanoğlunun zaman içerisinde tevhide ulaştığını iddia ettiler. Güya tekamül gösterdi insan ve sonunda Allah'tan başka ilah olmadığını anladı. Halbuki ilk insan bile bunu biliyordu. Nasıl ki ilk insanların konuşma bilmediğini söylediler bize ilk mektepte. Biz öyle öğrenmedik mi? Hepiniz böyle öğrenmediniz mi? İlk insanların okuma yazma bilmemesi gibi onların konuşmayı da bilmediğini söylediler. İlk insanın konuşma bilmeyen bir varlık olduğunu, düşünemeyen bir varlık olduğunu, hatta hayvana benzer bir şey olduğunu iddia etmediler mi? Halbuki Kur'an bize diyor ki ilk insan bir peygamber idi. Peygamber akıllı bir varlıktır. Peygamber Allah'ın halifesidir. Ve peygamberler konuşmakla görevlidirler. O halde nasıl olur da ilk insanlar konuşmamış olabilirler? Allah Azze ve Celle ve alleme ademel esme'e kulleha buyuruyor. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, konuşmayı da öğretti. İlmi öğretti. Adem yalnız konuşmayı bilen bir varlık değildi, aynı zamanda ilim sahibiydi. Kur'an böyle bilgi verdiği halde, hiçbir bilgiye dayanmadan sadece uydurma bir takım görüşler ortaya atmak suretiyle ve sonra onlara kendileri de inanmak suretiyle ilk insanların konuşma bilmediğini söylüyorlar. Halbuki gaybı bilmeleri mümkün değil. İlk insanlarla beraber miydiniz? Nereden biliyorsunuz ilk insanların konuşma bilmediğini? Bu meselede başvuracağınız kaynağı Kur'an'dan başka bir şey değildir. Allah'ın değişmemiş kelamı Kur'an'dır. Ondan başka başvurabileceğiniz, Hazreti Peygamber'den başka başvurabileceğiniz bir kaynak mevcut değildir. Dolayısıyla onlar da ilk insanın konuşma bildiğini, ilim sahibi olduğunu ifade ettiklerine göre, siz nasıl oluyor da böyle şeyler iddia edebiliyorsunuz? Onu nasıl ki iddia ettiler, aynı şekilde ilk insanların tevhidi bilmediğini de iddia ettiler. Böylece güya insanoğlunu Allah Azze ve Celle serbest bırakmış idi. Başıboş bırakmıştı ve onlar kendileri tevhide ulaşacaklardı sanki. Onlar kendileri bulmalıydılar Allah'ı. Halbuki Allah insanı başıboş bırakmış değildi. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ buyuruyor Kur'an. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Yani Allah Azze ve Celle insana karşı merhametsiz davranmış da onlara tevhidi öğretmemiş, Siz kendiniz tevhidi bulun. Bulamazsanız sizi cehenneme koyarım demiş. Öyle mi yani? İlk insana, peygambere tevhidi öğretmemiş, ondan sonra insanları cehenneme mi koyacak yani Allah? Böyle bir Allah merhametsiz bir Allah'tır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye yakışmaz böyle bir şey. O halde Allah Hazreti Adem'e tevhidi öğretti ve o şekilde yeryüzüne gönderdi. Evet, şirkin içinde yaşamış olan insanlar, müşrik olanlar belki araştırmalar sonucunda, kafa yormaları sonucunda şirkten kurtulup tevhid akidesine ulaşmış olabilirler. Bir müşrik kafa yorma sonucunda, araştırmaları sonucunda, tefekkür sonucunda olabilir ki tevhid akidesine ulaşabilir. Zaten her akıllı varlığın da yapması gereken şey budur. Allah'a ortak koşanların, Allah'tan başka ilahların önünde eğilenlerin, kula kulluk yapanların, güçlülerin önünde eğilip iki büklüm olanların, tabii ki yapması gereken şey bunların birer fani varlık olduğunu anlamak, onların da bir süperinden meydana geldiğini anlamak ve dolayısıyla sadece Allah'a kulluk yapmak gerektiğini anlamaktır. Tabii ki kula kulluğun yanlış olduğunu anlamaktır. Akıllı varlığa düşen budur. Evet, onlar şirk içinde olanlar, düşünceleri sonucunda, araştırmaları sonucunda, meseleye ilgi duymalarının sonucunda bir gün gelip tevhid akidesine ulaşabilirler. Ama bu Allah'ın gönderdiği dinin başlangıçta tevhid olmadığını göstermez. Allah Azze ve Celle'nin dininde bir tekamül söz konusu değildir. Şeriatında tekamül olur. Allah'ın göndermiş olduğu kanunlarda gelişmeler olur. Zamana göre, çağa göre, duruma göre Allah Azze ve Celle değişik peygamberlerine değişik hükümler, değişik şeriatlar vermiş olabilir. Ve öyle de yapmış idi. Fakat Allah'ın göndermiş olduğu din, inanç esasları hiçbir zaman değişmemiştir. Bütün peygamberlere verilen din aynı idi. Hepsi İslam idi. Dinde bir tekamül söz konusu olamaz. Eğer dinde tekamül söz konusu olacak olursa, o takdirde o geçmiş insanları Allah Azze ve Celle nasıl hesap soracak? İlk insanlara Allah tevhidi öğretmedi ise, o zaman o insanlara nasıl hesap soracak? Onlar, ya Rabbi biz bilmiyorduk, sen bizi öğretmedin ki dedikleri zaman, o zaman Allah onlara ne cevap verecek? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kullarına zulmedici değildir. Allah'ın dininde bir tekamül söz konusu değil. Ama müşrikler kendileri uydurdukları için o dini, o şirk dinini, onlar kendi o şirk dinlerinde tekamül gösterebilir ve tevhid akidesine yaklaşabilirler. Şirkte tekamül olursa tevhide ulaşır. Ama tevhidde hiçbir zaman tekamül olmamıştır. Allah Azze ve Celle ilk insana da tevhidi vermiş, ilk peygambere de tevhidi vermiş, ilk son peygambere de tevhidi vermiş idi. Onda hiçbir zaman tekamül söz konusu değildi. Bu gibi fikirler esas itibarıyla Allah Azze ve Celle'yi anlamamaktan kaynaklanıyor. Allah adalet sahibi bir Allah olduğuna göre, dolayısıyla ilk insana da tevhidi vermesi gerekiyordu. Madem ki onlar da hesaba çekecek, madem ki onlar da kıyamet gününde cennetlik veya cehennemlik olacaklar, o halde Allah Azze ve Celle'nin onlara da tevhidi öğretmesi lazım idi. Bu şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını Allah Azze ve Celle anlatıp bize o kıssada birçok mesajlar vermiş oldu. Demek ki Allah katında kan bağının fazla bir ehemmiyeti yoktu. Eğer din bağı yok ise, akide bağı yoksa, o takdirde demek ki Allah katında kan bağının bir ehemmiyeti kalmıyor. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlum diyordu. Ya Rabbi oğlum benim ailemdendi, o neden boğuldu? Sen ehlinden olanlar kurtulacak demiştin. Halbuki Allah Azze ve Celle onun, Allah'ın katında bunun böyle olmadığını ona ifade edecekti. Ey Nuh, bilmediğin konuda konuşma. Bir daha böyle bir şeyde, böyle bir talepte de bulunma. O senin ailenden değildir. O amel-i gayr-i salihtir. O kötü bir iştir. O senin çocuğun olsa bile, senin neslinden olsa bile hakikatte senin çocuğun sayılmaz artık. Çünkü o senin dininden olmamış, akideni kabul etmemiş, senin Rabbini kabul etmemiş, Allah'ı kabul etmiş olsa bile Allah'ı Rab olarak kabul etmemiş. Senin Rabbini Rab olarak kabul etmeyeni sen nasıl kendi ailenden kabul edebilirsin? senin Allah'ını Allah olarak kabul etmeyen, kainatın padişahını dünyanın da padişahı olarak görmek istemeyen, onun dediği şekilde yaşamak istemeyen, Allah'a itaat etmek istemeyen, Allah'a karşı bağımsız olmak isteyeni sen nasıl kendi oğlun olarak görebilirsin? Bir daha böyle bir talepte bulunma ey Nuh diyordu. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara da aynı mesajı veriyordu. Ey Müslümanlar, siz de sizin akidenizden olmayanları kardeşiniz olarak görmeyeceksiniz. Babanız ananız aynı olsa bile yine de onları kardeşiniz olarak görmeyeceksiniz. Saflarınızı tamamen ayıracaksınız. Evet, onlara insan olarak güzel muamele yapabilirsiniz. Onlarla güzel geçinip onlara tebliğ edeceksiniz. Ama hiçbir zaman bir kafiri kardeşin olarak da görmeyeceksin. Ve bir gün gelip de Allah Azze ve Celle İslam'ı hareketi kuvvetlendirdiği zaman ve harekete geçirdiği zaman, Nuh'un gemisinin harekete geçmesi gibi İslam'ı hareket de harekete geçtiği zaman, işte o zaman o kardeşiniz olarak gördüğünüz kimselerden ayrılmanız gerekecek. Nasıl ki Nuh'un gemisi harekete geçtiğinde Nuh ile oğlu birbirinden ayrılıyordu artık. Artık o zamana kadardı beraberlikleri. Ondan sonra artık bir daha beraber olamayacaklardı. İşte aynı şekilde İslam'ı hareketin mensupları da onu bilecekler. Bu hareketi Allah Azze ve Celle bir gün harekete geçirdiğinde, işte o zaman senin dininden olmayandan sen ayrılmış olacaksın. Kardeşin de olsa, anan da olsa, baban da olsa, bunu göze alamadığınız müddetçe Allah'ın yardımını beklemeyin. Ne zaman Allah'ın yardımı geliyor? Ne zaman bir millet yerle bir ediliyor ve Müslümanlar galip getiriliyor? Ne zaman bedduhada söylenen müjde gerçekleşiyor? وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Merak etme ey Resulüm, Rabbin sana darılmış ve seni terk etmiş değil. Rabbin sana verecek, ileride verecek ve sen razı oluncaya kadar verecek. وَلَلْ اٰهِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gerçekleşecek. Gelecek günler senin için daha hayırlı olacak. Ama bütün bunların olabilmesi senin safları ayırmana bağlıdır ey Resulüm. Ve seninle beraber olanların da safları ayırmasına bağlıdır. Hala kan bağına bağlı kaldığınız müddetçe, kafiri kardeşiniz olarak gördüğünüz müddetçe, onların izinden gittiğiniz müddetçe, onların kaşını gözünü beğendiğiniz müddetçe, Allah'ın yardımını da beklemeyin. Allah'ın yardımının gelebilmesi için bütün Müslümanların tam ihlasla Allah'a boyun eğmesi lazım. Allah'ın yardımının gelebilmesinin şartları var. Bir ümmet olabilmenin şartları var. Allah Azze ve Celle işte o şartlar gerçekleştiği zaman bizi ümmet yapar. O şartlar gerçekleştiği zaman yardımını gönderir. O şartlar gerçekleştiği zaman kafirin sonunu getirir. İşte Nuh'un kıssasında anlaşılması gereken noktalardan birisi de buydu. Ve ey Mekke'nin kafirleri, ey Kureyş'in müşrikleri, hatırlayın. İşte bu kıssaları siz belki bilmiyordunuz daha evvel. İşte size Rabbul Alemin olan Allah haber veriyor. Bunları sen de bilmezdin ey Resulüm. Bunları onlardan öğrenmiş de değilsin. Onlar senden öğrenecekler şimdi. Sen Rabbinden alacaksın, onlara öğreteceksin. Ve onlar bilsinler ki geçmişten nice büyük devletler geldi ve hepsi yıkıldılar. Onlardan çok daha güçlüleri geldiler. Kureyş ne ki? Birkaç tane aşiretten ibaret olan ufak bir köy gibi, bu zamanın ifadesiyle ufak bir köy gibi yahut da bir nahiye gibi olan Kureyş ne ki? Büyük büyük süper güç olan devletler geldi geçtiler. Onların hepsinin sonu bu oldu. Evet, belki bir müddet Allah Azze ve Celle onlara mühlet tanıdı. Belki birinci raundda peygamber mağlup olmuş gibi göründü. Kafirler galip gelmiş gibi göründü. Belki ikinci raundda öyle gibi göründü. Ama bilesiniz ki bütün bu maçların sonunda Allah kazanır. Sonunda son raund Allah'ındır. Ve Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle bu şekilde tarih boyunca kazandığı gibi yine kazanacaktır ey Resulüm. Ve sana iman etmiş olanlar bunu bilsinler. Mekke'nin müşrikleri de bunu bilsinler. Nuh'un kavmi kazandı mı ki onlar kazansınlar? Ad'ın kavmi kazandı mı ki onlar kazansınlar? Semud'un kavmi, Semud kavmi kazandı mı ki onlar kazansınlar? Dolayısıyla geçmişte Allah galip geldiği gibi bugün de Allah galip gelecek. Dün Allah galip geldiği gibi Mekke'nin müşriklerine karşı, bugün de Allah galip gelecek Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı. Yeryüzünde gelişen bütün hareketler bunun müjdecisidir. Yeryüzünde uyuyan ümmeti Muhammed'in uyandığını görüyoruz. Her tarafta garipler ordusunun harekete geçtiğini görüyoruz. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi bu din garip başladı, garip hale döner. Yani tekrar o hale döner ve yeniden başlar. Nasıl ki 3-5 kişiyle bu hareket başlamış idi. Nasıl ki Hazreti Nuh'un gemisinde 3-5 kişi vardı. İşte aynı şekilde Efendimizin ordusunda da öyleydi. Onun hareketi de öyle 3-5 kişiden ibaretti başlangıçta. Din yeniden o hale döner ve ama yeniden bir hareket başlar. Ve işte ne mutlu o gariplere, o hareketi başlatanlara. Onlar toplumda garip olarak görülecekler. Onlar toplumda bunlar deli midir, nedir denilecek olan kimselerdirler. Fakat ileride onların doğru yolda olduğu anlaşılacak. Ve son raundu Allah kazandığı zaman, işte o zaman herkes anlayacak ki Allah Azze ve Celle'nin davası haktır. Onun izinden gidenlere de Allah yardım etmektedir. Eğer Allah Azze ve Celle bugün Müslümanlara bizim istediğimiz kadar yardımını göndermiyorsa, Müslümanlar saflarını ayırmadığındandır. Saflarını ayırmış olsaydılar, Müslüman Müslümanla kardeş olmuş olsaydı, aynı safta birleşmiş olsaydı, kafirleri de karşı tarafta görseydi, menfaatlerini terk edebilseydi Müslüman, menfaatleri gereği kafirle dost olmamayı başarabilseydi Müslüman, işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımının geldiğini görecekti. Mücadeleye atılabilseydi Müslüman, o sarp yokuşu Akabe'yi göze alabilseydi Müslüman, yeni bir nesil meydana getirebilmek için gemilerini yakabilseydi Müslümanlar, işte o zaman Allah'ın daha büyük yardımlarının geldiğini göreceklerdi. Bütün kusurlarımıza rağmen, eksiklerimize rağmen, zafiyetlerimize rağmen, şeytanımızın gücüne rağmen, nefsimizin galebesine rağmen, yine de dünyanın her tarafında başlamış olan İslam hareketler gösteriyor ki Allah Azze ve Celle bu ümmeti yalnız bırakmamıştır. Dün Hazreti Muhammed'i yalnız bırakmayan Allah, ona darılmayan Allah, onu terk etmeyen Allah, onun ümmetini de terk etmeyecektir. Allah Azze ve Celle bu kıssalar ile bize birçok mesajlar verir. Mekke'nin kafirine de mesaj verir, orada iman etmiş olana da mesaj verir, bugünkülere de mesaj verir. Kur'an'ın mesajını anlamak isteyenler o Kur'an'ı bugün nazil oluyormuş gibi okusunlar. Sanki sana geliyor, sanki sen peygambersin ve sana geliyor gibi okuyacaksın. Sanki yeni geliyormuş gibi okuyacaksın. Sanki o günkü kafirleri değil, bugünkü kafirleri görüyor gibi olacak. O şekilde okuyacaksın. Nuh'un kavmini okurken kendi kavminden kafirleri göreceksin. Ebu Cehil hakkında gelen ayetleri okurken bugünkü Ebu Cehilleri hatırlayacaksın. Firavun'u okurken bugünkü Firavunları hatırlayacaksın. Aksi halde Kur'an'ı anlaman mümkün olmayacaktır. Allah Azze ve Celle Nuh'un kıssasını bitirdikten sonra şimdi de Ad kavminin kıssasına geçer. Ve ile Ad'in etahum Hud'en. Ve Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Ad kavmi, Hud'un kavmi yani. Hazreti Nuh Aleyhisselam akraba olan Hud Aleyhisselam'ın kavmi, o gemiden inmiş olanların neslinden gelen Hud Aleyhisselam'ın kavmi ve Allah Azze ve Celle onlara o büyük peygamber Hud Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Onun kavmine Ad kavmi deniliyordu. Kur'an-ı Kerim onlardan değişik yerlerde bahseder. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Görmedin mi Rabbin ne yaptı o Ad kavmine ey Resulüm? Elbette ki Allah Resulü görmemişti ama Allah Azze ve Celle peygambere görmüş gibi anlatıyordu. Peygambere Allah vahyettiği zaman o artık görmüş gibi olurdu çünkü. Görmedin mi ey Resulüm? Geçmiş milletlerin, onların hatıralarını görmüyor musunuz? Onlardan kalan tarihi eserleri görmüyor musunuz? Görmedin mi ey Resulüm o Ad kavmine Rabbin ne yaptı? Onlar öyle bir kavimdiler ki çok kuvvetliydiler. Onlar sütunlar sahibiydiler. Büyük büyük dev saraylar yapabilecek şekilde gelişmiş teknolojilere sahiptiler. اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُهَا فِي الْبِلَادِ Memleketler arasında onun gibisi yaratılmamıştı buyurur Kur'an. Geçmişte bir medeniyetin olduğunu ifade eder yani. Geçmişte o zamana göre bir teknolojinin olduğunu ifade eder yani Kur'an bize. Sadece bugün teknoloji yoktur yani. Aslında o günde o güne göre bir teknoloji var. O günkü insan da akıl sahibiydi. Hazreti Adem'in evladı akıl sahibi olmaz mı? Onlar da akıl sahibiydiler ve kendilerine göre bir uygarlık meydana getirmişlerdi yeryüzünde. Kur'an ondan bahsederken اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُهَا فِي الْبِلَادِ buyuruyor. Memleketler arasında şehirler içerisinde onun gibi bir şehir yaratılmadı. O kadar gelişmiş bir şehirdi ki Hud'un kavmi, Hud'un bulunduğu şehir, Hud aleyhisselamın bulunduğu şehir. İşte şimdi Allah azze ve celle onlardan bahsediyor. Geçmişin süperlerinden yani bu millet, güçlü kuvvetli bir millet, yüksek evler yapabilen, sütunlar dikebilen bir millet bunlar. Allah azze ve celle onlara da kendilerinden olan, kardeşleri olan Ad'ı, Ad kavmine Hud'u gönderiyor idi. Burada onların kardeşleri demek suretiyle yani aynı nesepten geliyordu denilmek isteniliyor. Yani onların tanıdığı bir insandı denilmek isteniliyor. Dışarıdan biri değildi yani. Allah Azze ve Celle daima bütün kavimlere onlardan bir peygamber göndermiştir. Her kavmin peygamberi kendinden oluyordu. Onların tanıdığı birisi olsun diye, onların dilini, onların töresini, örfünü bilsin diye, onların duygularını anlayabilsin diye, onları tanıyan birisi olsun diye, onların da onu tanıması için, eğer yabancı biri gelmiş olsaydı belki diyeceklerdi ki, biz seni tanımıyoruz, nasıl bir insansın bilmiyoruz. Bizden birisini Allah neden peygamber olarak göndermedi ki diyeceklerdi. Daima itiraz etmişlerdi peygamberlere. Allah Azze ve Celle onları anlasın diye onlardan birini onlara gönderiyordu. Yine itiraz ediyorlardı. Bizden birisi bize peygamber mi olurmuş diyorlardı. Peygamberimize de böyle söylüyorlardı. İçimizden birisi peygamber mi olur? Eğer peygambersen seninle beraber bir melek olsaydı ya derlerdi. Eğer peygambersen şu ölüleri dirilt de senin peygamberliğine şahitlikte bulunsunlar demişlerdi. Eğer peygambersen Allah Azze ve Celle'ye dua et de şu dağları açsın, büyük bir ova meydana getirsin, nehirler akıtsın buradan demişlerdi. Daima böyle itirazlarda bulunuyorlardı. Sen bizden birisisin, nasıl peygamber olursun diyorlardı. Onlardan olmasının hikmetini anlamayanların konuşmasıydı bu. Onlardan olacaktı ki onların duygularını anlayabilecekti. Onlardan olacaktı ki onların tanıdığı birisi olacaktı ki onlar onun dürüst mü yalancı mı olduğunu bilebileceklerdi. Onun için Allah Azze ve Celle onlara kendi kavimlerinden birini peygamber olarak gönderiyordu. Ve onlara kardeşleri Hud'u gönderdik buyurur. Kardeşleri Hud, yani onu çok iyi tanıyorlardı. Biliyorlardı Hud nasıl bir insandır. Bütün peygamberler el-emin sıfatına sahiptirler. Hepsi emindirler. Yalnızca peygamberimiz Muhammed'ül emin değil. Hud aleyhisselam da emindir. İbrahim aleyhisselam da emindir. Musa da emindir. İsa da emindir. Bütün peygamberler emindir. Ve bu şekilde seçilirler ki onlara kavimleri hiçbir şekilde itiraz edemesinler. Sen daha düne kadar yalan söylüyordun diyemesinler. Biz senin geçmişini biliriz. Sen zaten yalancının biriydin diyemesinler. İşte onun için Allah Azze ve Celle hepsini emin sıfatıyla gönderir. Hiçbir peygamber geçmişinde putperestlik yapmamıştır. Hiçbir peygamber geçmişinde zina etmemiştir. Hiçbir peygamber çocukluğundan itibaren büyük günahlara girmemiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yanlışlıkla bir adama vurup da öldürmesi dışında o da kasıtlı bir öldürme değil idi. Bütün peygamberleri Allah Azze ve Celle çocukluğundan beri korumuş idi. Bu şekilde onların içinden böyle birisi peygamber olarak çıkartıldığı zaman itiraz edemesinler diye. Allah'ın muradı buydu. Kullarının iman etmesini istiyordu. Hayatı boyunca yalan söylemeyen birisini onlara peygamber gönderiyordu ki kulları ona iman etsinler diye, yarın hiçbir mazeretleri kalmasın diye. Ya Rabbi, senin gönderdiğin adam yalan söyleyen birisiydi de o yüzden iman etmedik diyemesinler diye. Onlara Hud gönderildi. Kale ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruhu. Dedi ki ey milletim, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Kur'an-ı Kerim bu ifadeyi birçok peygamberden nakleder. Bakın göreceksiniz, mesela Araf suresini açın bakın. Bütün peygamberler orada, bu surede de birkaç peygamber üst üste söyleniyor. Nuh aleyhisselam söyleniyor daha evvel ifade ettiğim gibi. Şimdi burada Hud aleyhisselama geçildi. Daha sonra Salih aleyhisselama geçilecek. Araf suresinde de ifade edildiği gibi peygamberlerin hepsinin mesajı aynıydı. Bütün peygamberler ard arda sayılıyor Kur'an tarafından. Birkaç peygamber sayfalar boyunca ard arda söyleniliyor. Kıssaları anlatılıyor ve bize şu mesaj veriliyor. Hepsinin mesajı aynı idi. Nuh geldi dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Hud geldi dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Hud geldi dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Bütün peygamberler, Salih aleyhisselam geldi dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Şuayb aleyhisselam geldi dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Hepsinin ifadesi kelime kelime aynıydı. Allah azze ve celle onların konuşmaları Arapça olmadığı halde onların konuşmalarını Arapçaya tercüme eder. Tercüme ederken de aynı kelimelerle tercüme eder bize. Ta ki görmeyenler görsün diye bizim adeta gözümüzün içine sokmak ister. Bütün peygamberlerin davası aynıydı. Bütün peygamberlerin metodu da aynıydı. Bütün peygamberler Allah'a itaat edin, Allah'tan başka bir otoriteyi tanımayın dediler. İşte bütün peygamberlerin mesajı buydu. Hepsini bize ard arda sayıyor ki peygamberlerin metodu arasında bir fark var mıydı acaba diye bir sual akıllara gelecek olursa işte Allah onun cevabını veriyor bize. Peygamberlerin metodu arasında bir fark yok. Belki tafsilatında, stratejilerinde ufak tefek farklar var. Nasıl ki din aynıdır ama şeriatlar arasında ufak tefek farklar olmuştur. Aynı şekilde metot, bütün peygamberlerin metodu aynıdır. Ama stratejileri arasında ufak tefek farklar olabilir. Allah azze ve celle bize bunu anlatmak istiyor. Bütün peygamberler asırlar geçtiği halde aynı metodu izlediler. Hepsi aynı üslubu kullandılar. Hiçbirisi başka bir dava ortaya koymadılar. Bütün peygamberlerin davası Allah'tan başka bir otoritenin, bir ilahın ve bir Rabbin olmadığı davasıydı. Din buydu. Bütün peygamberler bu hakikatleri ortaya koydular. Hiçbir peygamber vatan millet Sakarya diyerek ortaya çıkmadı. İnsanları aldatmadı. Onlardan gibi görünmedi. Önce tepelere çıkayım, lider olayım, reis olayım. Reisliği ele geçirdikten sonra çeşitli yerlere adamlarımı yerleştireyim. Ondan sonra davamı, gerçek davamı ortaya koyayım gibi bir yöntem izlemediler. İşte Allah azze ve celle bunu Kur'an'da defalarca anlatır. Zamanlar değişmiştir. Aralara asırlar girmiş. Bazı peygamberlerin arasında onlarca yıl, kimi arasında asırlar var, kimi arasında binlerce yıl var. Ama bütün peygamberlerin metodu aynıydı. Aralarında on binlerce yıl olsa da Hazreti Nuh ile Hazreti Muhammed arasında, Hazreti Musa ile Hazreti Peygamber arasında asırlar binlerce yıl olsa bile hepsinin metodunun aynı olduğunu Kur'an bize defalarca ifade eder. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayrum. Ey milletim, Allah'a itaat edeceksiniz. Allah'tan başka bir ilahınız yoktur. Başka bir şey söylemediler peygamberler. İnsanları aldatmadılar peygamberler. Büyük bir vatan millet Sakarya'sı gibi ortaya çıkmadılar peygamberler. Gelin vatanı genişletelim, gelin vatanı zenginleştirelim demediler peygamberler. İnsanları aldatmadılar peygamberler. Enflasyonu düşüreceğim, beni tercih edin demediler peygamberler. Yahut ahlak davası gibi ortaya çıkmadılar peygamberler. Yahut da sadece kupkuru bir ibadet davası gibi şekilsel bir takım şeyler olarak ortaya çıkmadı peygamberler. Fakir fukara davası gibi ortaya çıkmadı peygamberler. ben fakirleri zenginleştireceğim demedi peygamberler. Peygamberlerin hepsi aynı şeyi söylediler. Ya kavmi ibudullah me lekum min ilahin gayru. Asırlar geçti ama aynı şeyi söylediler. Zamanlar geçti, şartlar değişti, krallar değişti, milletler değişti ama bu metot değişmedi. Din nasıl değişmediyse dinin metodu da değişmedi. Din nasıl değişmediyse dinin üslubu da değişmedi. Allah Azze ve Celle tek ilahtır. Onun dini tek olduğu gibi onun davası da tektir. Ve Allah Azze ve Celle kimseyi kandırmamıştır. Peygamberleri de kimseyi kandırmamışlardır. İşte Hud Aleyhisselam'ın da mesajı buydu. Bakın Kur'an-ı Kerim ondan bahseder bahsetmez. Daha yeni kıstaya başlarken beraber aynı ifadeyi kullandı. Nuh'un kullandığı ifadeydi bu. Nuh Aleyhisselam da aynı şeyi söylemişti. Bakın Allah Azze ve Celle Ad kavminden Hud Aleyhisselam'dan bahsederken daha başlarken beraber o ifadeyi kullandı bize. Ve ile adin ehahum Hud'a dedi. Ad kavmine de Hud'u gönderdik dedikten sonra kâle ya kavmi ibudullah me lekum min ilahin gayru. Dedi ki Hud onlara, ey milletim Allah'a itaat edeceksiniz. Allah'tan başkasına itaat etmeyeceksiniz. Daha başlarken beraber demek ki peygamberlerin ilk sözleri bu olmuştur. Peygamberimiz ilk günde söylediyse ölürken de onu söylüyordu. Ölürken başka bir şey söylemiyordu. Ölürken ne söyleyecekseniz ilk günde de onu söyleyeceksiniz. İnsanları aldatmayacaksınız. Ölürken la ilahe illallah diyen Hazreti Muhammed bunu aslında ilk günde de söylemişti. İlk günde insanları aldatmamıştı. Başka davalar öne sürmemişti. Onun sancağında daima la ilahe illallah olmuştu. Başka davalar olmamıştı hiçbir zaman. Hiçbir zaman kafire taviz de vermemişti. Hiçbir zaman iki büklüm de olmamıştı. Hiçbir zaman onların gücü karşısında ezilmemişti. İstediğiniz yapabilirsiniz diyordu. Çünkü aynı mektebin talebesiydiler. Daha sonra göreceksiniz Hazreti Hud da onlara böyle söyleyecek. İstediğinizi yapın diyecek. Onlara meydan okuyacak. Nuh Aleyhisselam da onlara meydan okumuştu. Allah'a dayananlar kafirlere meydan okuyabilirler. Allah'a dayanmayanlar, kendilerine güvenenler, akıllarına güvenenler, işte onlardırlar, işte sadece onlardır kendi kafalarına göre metotlar geliştirenler. Allah'a güvenenler Allah'ın metodundan başka metotlara sapmazlar. Böyle söyledi Hud Aleyhisselam. İn entum illa muftarun dedi onlara. Siz Allah'a iftira atanlardan başkası değilsiniz. Siz Allah'tan başka ilahlar edinmekle Allah'a iftira atıyorsunuz. Kendi kendinize de yazık ediyorsunuz. Allah Azze ve Celle size böyle bir şey öğretmedi. Atanız olan Nuh Aleyhisselam size böyle bir şey öğretmedi. Siz onun evladı içerisinde, onun ümmeti içerisinden sapmış olanlardansınız. Allah Azze ve Celle'nin ortağı var mıdır ki ona ortak koşuyorsunuz? Hangi deliliniz var söyler misiniz? Hiç şirkin hiçbir delili yoktur ve olamaz. Hiçbir zaman bir müşrik, Allah'tan başka bir ilah tanıyan adam, Allah'tan başkasının ilah olduğuna dair hiçbir zaman delil bulamamıştır ve bulamayacaktır. Şirkin hiçbir zaman delili olmamıştır, olmayacaktır. İşte onun için böyle söylüyordu Hud Aleyhisselam. Siz ancak iftiracısınız diyordu. Başka bir şey değil. Allah'a iftira atıyorsunuz, Allah'ın sanki Allah'ın ortağı varmış gibi. Yahut da o putlarınıza da belki iftira atıyorsunuz. Çünkü o putlaştırdığınız şeyler belki de dün Hazreti Nuh'un evladı içerisinde salih insanlar idiler. O salih insanları putlaştırdılar daha sonraları. Hep böyle olmuştur. Bugün de öyle olmuyor mu? Salih bir insan bazen hayattayken bazen öldükten sonra putlaştırılmıyor mu? Allah'tan yardım istenilmesi gerektiği halde her gün İyyâke nestaîn diyenler o kabirlerden yardım istemiyorlar mı? Halbuki o salihler onlardan böyle bir şey istemediler. Bizden yardım isteyin demediler. Onlar insanları Allah'a davet ettiler. Allah'tan yardım istediniz de Allah yardım etmedi mi size? Allah'ın yardım etmeyeceğine Abdülkadir Geylani mi yardım edecek? Allah'ın yardım etmediğine senin kabirdeki yahut da gayipteki şeyhin mi yardım edecek? Nasıl ki Hud Aleyhisselam'ın kavmi de böyle sapmış idi. Hazreti Nuh'un evladı içerisinde yahut da onunla beraber gemiye binen iman edenlerin evladı içerisinden sapanlar oldu. Salihleri putlaştırdılar insanlar. Hep böyle başladı. Salih insanlara evvela hürmet ederler. Onların ellerini ayaklarını öperler. Daha sonraki gelen nesiller işi daha ileriye götürürler. Ve onlardan yardım istemeye başlarlar. Kimisi onlarla rabıtaya başlar, onların resimlerini yaparlar. Kimisi daha sonra onların heykellerini yapar. Ve daha sonra onlardan yardım isterler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmeti de böyle olmadı mı? İsa'ya olan sevgilerinden dolayı daha sonra putperest olmadılar mı? Şimdi Hazreti İsa Allah'ın oğludur demiyorlar mı? Allah'ın oğludur ve bir ilahtır demiyorlar mı? Bunların bir kısmı başka niyetlerle yaptılar ama bir kısmı da Hazreti İsa Aleyhisselam'a olan sevgilerinden dolayı salihleri putlaştırmak daima insanların fıtratında var. Salihleri sevmek lazım. Allah'ın dostlarını sevmek lazım. Allah Azze ve Celle'nin dostlarını sevmeyen, ona düşmanlık edenlere Allah da düşman olur. Evet, Allah'ın dostları sevilecek. Allah'ın dostları övülecek, Allah'ın dostlarına benzemeye çalışılacak. Onlar örnek alınılacak. Belki onlardan Allah Azze ve Celle müsaade ederse şefaat talebinde de bulunulacak. Ama hiçbir zaman onlar putlaştırılmayacaklar. Zaten salihler bunu istemezler. Allah bırakılıp da kendilerinden istenildiğini bilseler, onlar gelip evvela onu yapanları onlar kınarlar. Ve ben sana böyle bir şey öğretmedim. Ben sizden böyle bir şey istemedim. Neden Allah'tan değil de benden istiyorsunuz derler. Evet, salihlerin tavrı budur. Ve Hazreti Hud Aleyhisselam onlara sesleniyordu. Siz Allah'a iftira atıyorsunuz. Hatta siz o putlara da belki iftira atıyorsunuz. Filan adamın şeklinde bir put yapıyorsunuz. Ve onun ruhunun o putun içerisinde olduğunu iddia ediyorsunuz. Sonra da ondan yardım istiyorsunuz. Ve bu şekilde Allah'ın duanızı kabul edeceğini söylüyorsunuz. O putun da böyle bir şeye razı olduğunu iddia ediyorsunuz. Halbuki o salih insana da iftira atıyorsunuz. Bugün Abdülkadir Geylani'den yardım isteyen adam, bilsin ki Abdülkadir Geylani onun düşmanıdır. Bilsin ki Abdülkadir Geylani böyle bir şey istemiyor. Hiçbir salih zat insanlardan böyle bir şey istemez. Onlar daima Allah'a yöneltmişlerdi insanları. Kendilerine değil. İşte onlara da iftira atıyorlar. Ve sonra onlara dedi ki, ya kavmi la es'elukum aleyhi ecram. Ey milletim dedi, ben sizden bir ücret istemiyorum. Yaptığım şu hizmete karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Kur'an bütün peygamberlerin böyle söylediğini söyler bize. Yalnızca Hud Aleyhisselam'ın sözü değil bu. Bütün peygamberler böyle söylediler. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ne maddi bir ücret istiyorum ne de manevi bir ücret. Maddi ücreti anlamak kolay. Ama maaş şeklinde, ama para şeklinde, ama yeryüzünde hayat sürerken bir makam şeklinde, maddi ücret yahut da bir şöhret-i kazibe şeklinde, insanların onu övmesi şeklinde, her ne ise ya da manevi bir ücret, insanlardan hürmet beklemek şeklinde, hiçbir şey istemiyorum ben sizden diyordu Hud Aleyhisselam. Ne maddi bir ücret talep ediyorum ne de manevi bir ücret. Ne sizin paranıza ihtiyacım var, ne sizden böyle bir şey talep ediyorum, ne de sizden hürmet bekliyorum. Ben Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmüyorum diyordu. Ve bu şekilde bütün İslam davetçilerine de örnek bir hareketti bu. Kur'an bunu bütün peygamberlerden hemen hemen nakleder bize. Birçok peygamberin böyle söylediğini söyler bize. Nuh Aleyhisselam da böyle söylemiş idi. Efendimiz de buna benzer şeyler söylemişti. Bütün peygamberler aynı şeyi söylemişti. Ta ki insanların aklına başka bir şey gelmesin diye. Acaba bir takım menfaatler peşinden mi koşuyor? Acaba reis olmak gibi bir takım hedefleri mi var? Acaba zengin olmak gibi bir takım hedefleri mi var? Bu şekilde yahut da acaba hürmet mi istiyor insanlardan? Kutsallaşmak mı istiyor acaba? Onun için mi bu davayı ortaya attı gibi? Bir takım şeyler düşünenlerin o düşüncelerini yıkmak için Allah bütün peygamberlerine böyle söylemelerini emrediyordu. Bütün peygamberler bunu söylediler. Ve bugün İslam davetçiler de bunu söylemek zorundadırlar. Allah'ın dinine davet edenler, evet Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi, bütün ömrünü bu işe vermiş olanların, eğer kendilerinin bir geçim kaynağı yoksa, evet belki ümmeti Muhammed'e düşen bir vazifedir ki onların geçimlerini sağlasın. Eğer bütün vaktini İslami hizmetlere ayırmış ise bir insan, kendisini bu davaya adamış ise bir insan, eğer ailesinden de bir geçim kaynağı yok ise, ümmeti Muhammed'in görevidir ki onun geçimini temin etsin. Ama o bunu beklemeyecek der. O bunu beklemeyecek. İnsanlardan hiçbir şey beklemeyecek. Ve isterse insanlardan bir şey gelmediği zaman da kalbi de kırılmayacak. İnsanlardan bir şey beklemeyecek ve gerekirse kendisi çalışacak. Ve kendi rızkını az da olsa kazanmaya çalışacak. Gücü yettiği kadar. Peygamberler işte böyle idiler. İnsanlardan bir şey talep etmediler. Allah Azze ve Celle onları insanlara muhtaç etmedi. Hazreti Peygamber'i Allah Azze ve Celle daha peygamber olmadan evvel Hazreti Hatice ile evlendirmek suretiyle insanlara muhtaç olmaktan korudu onu. Efendimizin malı mülkü bittiği zaman, daha doğrusu Hazreti Hatice'nin malı olan o mallar bitince, dava yolunda Efendimiz 13 sene boyunca Mekke'de o malı harcadı. Hazreti Hatice'nin malı bitmeye yakın iken hicret gerçekleşmiş idi. Ve hicretten sonra da savaşlarda ganimetler alınıyordu artık. Allah Azze ve Celle ganimetlerden peygamberimize hisse veriyordu. Yine de insanlara muhtaç etmiyordu peygamberini. O ganimetlerden hisse alıyor ve insanlara el açmaktan kurtuluyordu. Bütün vaktini İslam'a ayırmıştı Efendimiz. 24 saatini İslam hizmetlere ayırmıştı. Ama yine de Allah Azze ve Celle'nin onu insanlara muhtaç olmasın diye onu koruduğunu görüyoruz. Bütün vaktini İslam hizmetlere ayırdığı halde yine de onun da bir boğazı vardı, bir midesi vardı. Onun da bir ailesi vardı, yemek yemeliydi. Onun için Allah Azze ve Celle ona ganimetlerden hisse veriyordu. İnsanlara muhtaç etmiyordu peygamberini. İşte Hazreti Hud Aleyhisselam bu noktaya işaret ediyor. Ben sizden bir ücret istemiyorum diyordum. Sizden bir şey istedim mi bugüne kadar kendi adıma? Efendimiz'e de gelip diyorlardı ki ya Muhammed gel anlaşalım seninle. Eğer senin derdin mal mülk davası ise seni zenginimiz yapalım, aramızda mal toplayalım. Allah Resulü için bu teklifler çok iğrenç teklifler idi. Samimi bir dava adamı için bile bu teklifler çok çirkindir. Hele bir peygamber için bu teklifler daha da çirkindir. Senin eğer de derdin reis olmaksa seni reisimiz yapalım diyorlardı. Eğer senin derdin, sen hastaysan seni doktorlara gönderelim diyorlardı. Sana güzel kızlarımızı verelim diyorlardı. Diyorlardı. Onu davadan vazgeçirebilmek için her şeyi söylüyorlardı. Allah Resulü dinliyordu. Bitti mi diyordu ve onlara ayetler okuyordu. Dinleyin diyordu, Allah'ın kelamını dinleyin. Ben sizden bir şey istemeye gelmedim. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Eğer derdim olsaydı kabul ederdim. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Tam tersine ben bütün malımı, mülkümü de bu yola feda etmişim. Ben şanımı, şöhretimi de bu yola feda etmişim. Benim eğer derdim şan, şöhret derdi olsaydı, zaten ben Muhammedül Emin'dim, ben onu bile feda etmişim. Siz bana artık Muhammedül Mecnun diyorsunuz, bakın gördünüz mü? Ben El Emin sıfatını feda etmişim, Mecnun sıfatını bana verdiniz. Ben ona bile razı oluyorum. Ben malımı, mülkümü harcıyorum. Sizden neden mal isteyeyim ki? Ben sizden reislik de istemiyorum. Bakın siz bana teklifte bulunuyorsunuz. Ve ben onu da reddediyorum. Hala anlamıyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Benim böyle bir davam yok ve ben hiçbir ücret istemiyorum. Ne mal, mülk ne de makam. Benim hiçbir isteğim yok sizden. Dolayısıyla Allah'ın davasına davet edenler de böyle olmalıdırlar. Thank you. Peygamberi metot öyle bir metottur ki hiç kimse gelip de size senin derdin aslında maldır veya makamdır diyemez. Peygamberin metodunu izlerseniz böylesi iftiralardan da kurtulabilirsiniz. Önce köşeleri kapayayım, ondan sonra İslam'a hizmet edeyim gibi yöntemler izleyecek olursanız hem binlerce harama girmek zorunda kalacaksınız, hem dininizden tavizler vereceksiniz ve sağlam bir nesil meydana getiremeyeceksiniz. Bir milletin hedefi dünya olacak olursa Allah Azze ve Celle onları sadece ahiretten mahrum etmez, dünyada da mahrum eder. Allah'a yöneldiğiniz zaman, günahları terk ettiğiniz zaman Allah'ın rahmetinin geldiğini göreceksiniz. Bu memleketlerin geri kalmışlığından 80-90 yıldan beri kimler idare ediyorsa onlar sorumludur. Hangi nizamla idare ediliyorsa o nizamlar sorumludur. Biz 80-90 yıldan beri bu memleketi Allah'ın dediği şekilde idare etmedik ki Allah sorumlu olsun. İslam sorumlu olsun. Yahut da Müslümanlar sorumlu olsunlar. Öyle metotlar izleyeceksiniz ki size bunu söyleyemeyecekler. Peygamberi metot işte bunun önünü kesen bir metottur. Peygamberi metot öyle bir metottur ki hiç kimse gelip de size senin derdin aslında maldır veya makamdır diyemez. Peygamberin metodunu izlerseniz böylesi iftiralardan da kurtulabilirsiniz. Ama peygamberin metodun dışına çıkacak olursanız, önce köşeleri kapayayım ondan sonra İslam'a hizmet edeyim gibi yöntemler izleyecek olursanız, hem binlerce harama girmek zorunda kalacaksınız, hem dininizden tavizler vereceksiniz ve sağlam bir nesil meydana getiremeyeceksiniz. Aynı zamanda size iftiralar da atacaklar ve senin derdin aslında makamdır diyecekler, maldır diyecekler ve sen buna cevap veremeyeceksin. Çünkü evet, gerçekten de makam peşinde koşuyorsun. O yüzden hiçbir zaman ispat edemeyeceksin. Benim derdim o değil de sen de inanmayacaklar. Ama peygamberler bunu söyledikleri zaman tutarlıydılar. Çünkü gerçekten de hiçbir zaman mal peşinde koşmamışlardı. Makam peşinde koşmamışlardı. Ne maddi ne manevi bir ücret almamışlardı. İşte Hud aleyhisselam öyle diyordu. Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran. Ben sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa alellezi fetarani. Benim ücretim beni yaratan Allah'ın üzerinedir. Benim ücretimi o verecek. Evet, ben bu kadar mücadele veriyorsam, gecemi gündüzüme katıyorsam o halde neden diyorsunuz, öyle mi? Madem ki mal mülk derdin yok, madem ki makam sevdan yok, şan şöhret sevdan yok, o halde bu kadar çalışma ve ölümü göze alma, hatta bütün malını mülkünü harcama, peki bunun sebebi nedir mi diyorsunuz? İşte beni yaratan Allah'ın davasını savunuyorum ben. Beni yaratan Allah'ın davasını savunuyorum ve ücretimi ondan bekliyorum. O bana cennetini vaat ediyor. Ben ondan ücretimi bekliyorum. Sizin dünyanıza ihtiyacım yok. Hala anlamıyor musunuz? Eğer benim isteğim dünya malı mülkü olsaydı, görmüyor musunuz? Ben malımı mülkümü harcıyorum hala. Neden o halde böyle şeyler söylüyorlardı? Hakikatte peygamberlerin davasına inanmak istemeyenler bu gibi iftiralarda bulunacaklardır. Onların öyle bir davası olmadığı halde, onların dünyada manlık davası olmadığı halde, makam davası olmadığı halde yine de böyle iftiralar atabilenler olabilir. Ama bunların iz bırakmaması ve insanları aldatmaması için gerçekten de İslam davetçilerinin böylesi talepleri ve istekleri olmamalı. Böyle planları olmamalı, böyle bir metotları da olmamalı. İşte Hazreti Hud aleyhisselam onlara diyordu ki, beni yaratan Allah benim ücretimi verecek. Ben sizden bir şey istemiyorum. Ve ben neden bu davayı omuzlamışım biliyor musunuz? Çünkü ben bakıyorum kainatın sahibi olan Allah'ın her dediği kainatta gerçekleşirken dünyada gerçekleşmiyor. Halbuki dünya Allah'ın olduğuna göre, göklerde Allah'ın dediği gerçekleştiğine göre, yeryüzünde de Allah'ın dediği gerçekleşmeli. Biz bakıyoruz ki göklerde Allah'ın dediği olduğu halde yeryüzünde başkalarının dediği oluyor. Ve biz Rabbul Alemin olan Allah'ı seviyoruz. Onun dediğinin olmasını istiyoruz. Hak onun hakkıdır. İşte bu davanın amacı da budur. Yeryüzünde Allah'ın dediği olsun. Göklerde onun dediği olduğu gibi yeryüzünde de onun iradesi gerçekleşsin. Hazreti İsa'nın Matta İncil'inde söylediği gibi yeryüzünde onun iradesi gerçekleşsin. Allah'ın dediği olsun. Allah'ı sevenler Allah'ı savunurlar. Allah'ı savunmayanlar hakikatte Allah'ı sevdiklerini iddia etmesinler. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın tarafında yer alacaksınız. Allah'ı seviyorsanız insanların dediğinin değil Allah'ın dediğinin olmasını isteyeceksiniz. Ve işte bu davaya bunun için gireceksiniz. Bakacaksınız ki o sevdiğiniz Allah'ın dediği olmuyor. O halde onun dediği olsun diyecek ve onun davasına gireceksiniz. Neden Allah'ın davasına girilir? İşte bunun için. Bizi yaratanın dediği olsun. Başkalarının dediği değil. Kula kulluk yapmak istemiyoruz. Biz Allah'a kul olmak istiyoruz. Kullara kulluğu reddediyoruz. Bizim gibi etten kemikten yaratılmış olanların onlara itaat etmek istemiyoruz. Allah varken neden onlara itaat edeceğiz? Bir ilaha itaat etmeyip de binlerce ilaha mı itaat edeceğiz? Aciz varlıklara mı itaat edeceğiz? Rabbul Alemini bırakıp da. İşte Hazreti Hud Aleyhisselam onlara diyordu ki beni yaratan varken ben neden sizin Allah'a ortak koştuklarınıza itaat edeyim? Beni yaratan bir Allah var diyordu. Sizi de yaratan o değil mi? Onu bilmiyor musunuz? Onu kabul ediyorlardı. O halde diyordu ben ücretimi ondan istiyorum. Sizden bir şey istemiyorum. Efela takilun. Akletmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Sizden bugüne kadar bir şey istedim mi? Akletmiyor musunuz? Ben bunun için her şeyimi ortaya koydum. Akletmiyor musunuz? Eğer benim davam mamlük davası veya makam davası olsaydı her şeyimi ortaya koyar mıydım? Ölümü göze alır mıydım? Zor bir hayatı tercih eder miydim? Bütün dünyaya kafa tutar mıydım? Herkes kafir iken peygamber çıkar ve insanlara hakikati anlatır. Bir peygamber bütün dünyaya meydan okur. Peygamberimizin de Akabe beyatında onunla beraber olan bir sahabinin ifade ettiği gibi o gün orada beyat edenlerden Esad bin Zurare'nin de ifade ettiği gibi o da öyle söylüyordu. Bu adama beyat ederken bilesiniz ki size bütün dünya karşı gelecek. Siyahıyla, beyazıyla, sarısıyla, kırmızısıyla bütün insanlar size tek yaydan ok atacaklar. Bütün dünyaya karşı koyacaksanız bu adama beyat edin. Bütün dünyaya karşı koyamayacaksanız, zor günler geldiği zaman peygamberi yalnız bırakacaksanız şimdi de beyat etmeyin diyordum. Evet, gerçekti söyledikleri. İleride bunlar birer birer gerçekleşecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyayı meydan okuyordu. Hazreti Hud da öyleydi, İbrahim de öyleydi, Musa da öyleydi, İsa da öyleydi. Bütün peygamberler dünyaya meydan okumak için gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler erkek adamdırlar. Bütün peygamberler cesur adamdırlar. Bütün peygamberlerin sıfatları, ortak sıfatları bunlardır. Hepsi dürüsttürler. Hiçbirisi yalan söylemez. Hepsi cesurdurlar. Hiçbirisi davasını terk etmez. İşte Hazreti Hud Aleyhisselam onların düşünmeye davet ediyordu. Düşünmüyor musunuz? Ben bütün dünyaya meydan okuyorum. Düşünmüyor musunuz? Ben bütün dünyayla mücadele ediyorum. Düşünmüyor musunuz? Ben adımı, şanımı sizin ayaklarınızın altına atıyorum. Beni severdiniz bugüne kadar. Bana hürmet ederdiniz bugüne kadar. Ben bu davayı ortaya atınca hep bana düşman kesildiniz. Ben bunu da göze almışım. Hala anlamıyor musunuz? Demek ki ben sağlam bir yere dayanıyorum. Madem her şeyimi feda etmişim, demek ki ben sağlam bir yere dayanıyorum. Yoksa her şeyimi feda eder miydim? Efela takilun. Akletmiyor musunuz? Ne biçim adamsınız? Eğer benim menfaatim olsaydı bu işin içerisinde, dünyevi menfaatim olsaydı görüyorsunuz ki ben bütün dünyevi menfaatleri terk etmişim. Nasıl oluyor da hala böyle iftira atabiliyorsunuz? Ve ya kavm istagfiru rabbakum summa tubu ileyh. Diyordu ki ey milletim, Ey kavmin güzel ifadeydi bu. Ey milletim diye güzel bir şekilde ifade ediyordu. Onlara hitap ediyordu, düşünsünler diye. Belki anlarlar diye, içlerinden bir kısmı belki de kalpleri yumuşar diye. Kalpleri yumuşatacak bir ifadeydi bu. İslam davetçilerine örnek bir ifadeydi bu. Ey milletim diyordu, Allah'ın mağfiretini isteyin. Allah'tan mağfiret isteyin, bağışlanmayı isteyin Allah'tan. Belki sizi bağışlar ve sonra Allah'a tövbe edin. Allah'tan bağışlanma isteyin, tövbe edin ki Allah sizin sıkıntılarınızı gidersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bazen kalbime bir şeyler olur, bir bulanıklık olur kalbimde, ondan ötürü günde 100 defa tövbe istiğfar ederim Rabbime diyordu. Koskoca peygamberler peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade ediyordu. Bazen diyordu, benim bile kalbime bir şeyler olur, bir bulanıklık gelir gider bir anda olsa, ondan ötürü bile tövbe istiğfar ederim Rabbime, hem de günde 100 defa. İstiğfar eden sıkıntılarını Allah giderir buyuruyordu. Sıkıntılar neden gitmiyor? İstiğfar etmiyoruz ki sıkıntılarımız gitsin. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayete göre, insan diyor bazen sıkıntı içinde olur, sebebini bilmez. Canı sıkılır ama neden canı sıkıldığını bilmez. Kötü bir olay mı oldu acaba düşünür, hayır bulamaz. Kötü bir şey olmamıştır ama sıkıntı içerisindedir. İşte diyor bu sıkıntının gerçekte sebebi o kişinin girmiş olduğu geçmiş günahlarıdır ve tövbe etmediğinden dolayı sıkıntıya girer. Tövbe etmediği için, istiğfar etmediği için Allah Azze ve Celle ona bu dünyadayken kefaret olarak ödetmek ister. Sevdiği kullarına böyle sıkıntılar verir ki ahirete kalmasın günahları. Tövbe etmediği için sıkıntı verir Allah. Bu şekilde onun kefaretini ödetir ona. Gerek Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi, gerek hanımı Ayşe annemizin ifade ettiği gibi, evet istiğfar insanın sıkıntılarını giderir. İstiğfar etmeyen insan sıkıntılarından kurtulmuyorsa şaşırmasın. Tövbe istiğfar etmediği halde sıkıntılarım geçmiyor diyor. Tabii ki geçmeyecek, tövbe istiğfar etmiyorsun ki. Etmiyoruz ki hakkıyla. Allah'ın Resulü bile günde 100 defa tövbe istiğfar ediyorsa bize günde kaç defa tövbe istiğfar etmek gerekir artık siz düşünün. Onun kalbine gelen bulanıklığın 1000 katı bizim kalbimize geliyor. Artık hesap edelim bizim ne kadar tövbe istiğfar etmemiz gerekir. Öyle diyordun Hud aleyhisselam'da, ya kavm istagfiru rabbekum, ey milletim Rabbinize, yani Allah sizin Rabbinizdir. Her ne kadar siz onu sadece yaratıcınız olarak görüyorsanız da bilesiniz ki o sizin sadece yaratıcınız değil, aynı zamanda Rabbinizdir. Terbiye edeninizdir, kanun koyanınızdır. Size peygamber göndermekle, vahiy göndermekle sizi terbiye edeninizdir. Allah yalnızca yaratıcı değil, rızık verici değil. Aynı zamanda kanun da koyandır. O sizin Rabbinizdir. İşte ona istiğfar edin. Summe tubu ilahi yursilis sema'e aleykum midraram. Ve sonradan tövbe istiğfar edin ki Allah sizin üzerinize göğü indirsin. Göğü boşaltsın. Yani bol bol yağmurlar indirsin üzerinize. Tövbe istiğfar edin ki Allah size bol bol nimetler versin. Demek isteniyor ki bir millet bol bol tövbe edecek olursa, günahlara girmiş olsalar bile, günahlarından tövbe edecek olurlarsa, Allah Azze ve Celle onlara bolluk verecektir. Demek ki bir millet tövbe istiğfar ederse, bir millet demek ki gittiği yanlış yolu bırakır da doğru yola gelecek olursa, Avrupa'nın izinden gitmeyi bırakır da, Ehli Kitab'ın izinden gitmeyi bırakır da, onların esaslarını, prensiplerini bırakır da, Allah'ın esas ve prensiplerine gelecek olursa, tövbe istiğfar edecek olursa, ey Rabbimiz bugüne kadar yanlış istikamette gittik, bizi affet ya Rabbi, senin yoluna geldik şimdi diyecek olursa, sen istediğin medeniyeti kuracağız yeryüzünde, sen istediğin gibi bir dünya meydana getireceğiz, sen istediğin nesli meydana getireceğiz, sen istediğin gibi bir şahsiyet meydana getireceğiz ve biz de öyle bir şahsiyet olacağız diyecek olurlarsa, demek Allah Azze ve Celle onların tövbesini kabul ediyor ve sonra onlara yalnız ahiretini vermiyor, dünyayı da veriyor. Gökyüzü adeta üzerlerine boşalıyor ve gökyüzünden bol miktarda yağmur geliyor. ve Allah Azze ve Celle onlara bol rızıklar nasip ediyor. Demek ki tövbe istiğfarın sonunda bolluk vardır. Demek ki tövbe istiğfar etmeyen milletlere kıtlık olacaktır. Demek ki tövbe istiğfar edenler çok olursa bir milletin içerisinde Allah'ın da rahmeti, bereketi o kadar fazla olacaktır. Bu ayet bize bu mesajı veriyor. Allah Azze ve Celle'nin bir kanununu açıklıyor bize. Demek ki Allah'ın bir millete bol rızık vermesi buna bağlıdır. Demek ki bir millet eğer dünyada da rahat yüzü görmek istiyorsa tövbe istiğfarı bol yapacak. Sadece lafta değil tabii. Gerçekten de tövbe istiğfar edecek, hayatını değiştirecek, dostlarını değiştirecek, Allah'ın dostu olmayanlarla dost olmayacak, Allah'ın düşmanlarıyla dost olmayacak, hayatını değiştirecek, kanunlarını değiştirecek, yeter diyecek ve ben artık batının izinden ayrıldım, ben artık kendi medeniyetimi istiyorum diyecek, biz medeniyetimize dönüyoruz diyecek ve işte o zaman medeniyetimize döndüğümüz gün Allah Azze ve Celle'nin rahmet kapılarının açıldığını göreceksiniz. Dün öyle olmadı mı? Bu millet bundan 1000 sene evvel nasıldı bir hatırlayın. Bu millet o gün mü daha kuvvetliydi, bugün mü daha kuvvetli söyleyin. Bu millet 500 sene evvel mi daha güçlüydü, bugün mü daha güçlüdür söyleyin. Biz bundan 500 sene evvel dünyanın süper gücü değil miydik? Biz 3 kıtada at koşturmuyor muyduk? Biz o gün mü daha iyi Müslümandık, bugün mü daha iyi Müslümanız onu da söyleyin. Biz daha iyi Müslüman olduğumuz asırlarda Allah Azze ve Celle bize dünyayı da vermedi mi? Dünyanın süper gücü olmadık mı? Bugün İslam'dan uzaklaştığımız bugün de maddi gücümüzü de kaybettik öyle değil mi? Yeryüzünde üstün bir millet olacağımıza mahkum bir millet olduk. Hakim millet olacağımıza mahkum olduk. Aziz olacağımıza zelil olduk. Bunda sorumlu kimdir? Bunda sorumlu kimdir? Maddi başarısızlığın da arkasında manevi başarısızlık olduğunu söylüyor Kur'an. Maddi başarısızlığımızın arkasında Allah Azze ve Celle'nin cezası olduğunu söylüyor bize Kur'an. Dün bu millet dinine sarıldığı asırlarda Allah onlara dünyayı da verdi, ahireti de verdi. Ne zaman ki onlar Allah'tan uzaklaştılar, ehli kitabın peşine düştüler, medeniyetimizde bir yorgunluk alameti görüldü. Kendi medeniyetimizi terk etmeye başladık, tembelleşmeye başladık, batının izinden gitmeye karar verdik. İşte o günden itibaren Allah Azze ve Celle ahiretini vermediği gibi dünyayı da vermiyor. Bu Allah'ın bir kanunudur. Dün de aynı kanun geçerliydi, yarın da aynı kanun geçerlidir. Bir milletin yönü Allah'a olursa, bir milletin hedefi ahiret olursa, Allah sadece ahireti vermez, onlara dünyayı da verir. Bir milletin hedefi dünya olacak olursa, Allah Azze ve Celle onları sadece ahiretten mahrum etmez, dünyada da mahrum eder. İşte bu Allah'ın bir kanunudur. Kanunlar daima geçerlidir. Bütün ümmetler için geçerlidir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Hud'un lisanıyla bize bir kanununu açıklıyor. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın lisanı, onun lisanı aslında vahiy idi. Bütün peygamberler Allah'ın konuş dediğini konuşurlar. Allah Azze ve Celle onların diliyle konuşur ya da onlar kendi heva ve hevesleriyle konuşmazlar. İşte Allah'ın kanunları nedir bize onu açıklıyorlar peygamberler. Allah'ın kanunlarını bilmeden başarılı olmak mümkün değil. Siz yer çekimi kanununu bilmeden mesela uzaya gidebilir misiniz? İşte aynı şekilde o fizik kanunlarını bilmeden fizik alanında, madde alanında başarılı olmak mümkün olmadığı gibi Allah'ın toplumlara uyguladığı kanunlarını, sünnetlerini bilmeden de toplumsal hayatta başarılı olmak mümkün değildir. Toplumsal hayatta başarılı olmak isteyenler, onlar Allah'ın kanunlarını araştırmak zorundalar. Allah Azze ve Celle ne zaman bir toplumu yükseltir, ne zaman alçaltır? İşte onun kanunlarını Kur'an'dan araştıracaklar. O kanunlara göre davranacaklar. Allah bir milleti ne zaman yükseltir, ne zaman yok eder, helak eder. Kanunlarını tespit edecekler. kanunları tespit etmeyenlerin başarılı olmaları mümkün değildir. Öyle söyledi onlara Hazreti Hud aleyhisselam. O zaman dedi, eğer tövbe istiğfar ederseniz Allah size bol bol yağmur indirir. Onlar tarımla uğraşan bir millettiler. Onlara bunu söylüyorduk, yani tarımda çok ileri seviyelere çıkabilirsiniz diyordu. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. Ve sonra Allah sizin kuvvetinize kuvvet katar. Daha da güçlenirsiniz. Hem madden hem de manen. Sağlam bir toplum meydana gelir. Tövbe istiğfar etmekle başlıyor demek ki mesele. Tövbe istiğfar edeceksiniz. Ondan sonra Allah size bol bol nimetler verecek, emin olun. Tövbe istiğfar ettiğiniz zaman bunlar yavaş yavaş gerçekleşecek. Ve Allah Azze ve Celle daha sonra sizin kuvvetinize kuvvet katacak. Hem madden hem de manen. Toplumunuz daha sağlıklı olacak. Kardeşlik olacak toplumunuzda. Tövbe istiğfar etmeden bunu beklemeyin. Kardeşliğin olmadığı bir toplum kuvvetli bir toplum sayılabilir mi? Hem aynı zamanda sağlıklı olacaksınız. Haramlardan uzak kalan bir toplum sağlıklı olur. Haramlara giren bir toplum sağlıksız olur. O yönden de söylemiş olabilir. Allah sizin kuvvetinize kuvvet katacak. Daha da kuvvetli hale geleceksiniz. Toplumunuz her yönden hem manen hem de madden, itikadi yönden kuvvetlendiğiniz zaman, tövbe istiğfar edip de Allah'a yöneldiğiniz zaman, Allah'tan başka bir otorite tanımadığınız zaman, Allah sizin kuvvetinize kuvvet katacak. Memleketinize memleket katacak. Gücünüze güç katacak. Ve Avrupa'nın karşısında kendinizi ezik hissetmeyeceksiniz. Yükseleceksiniz. Enflasyonunuz da düşecek. Tarımınız da gelişecek. Sanayiniz de gelişecek. Allah'a yöneldiğiniz zaman, günahları terk ettiğiniz zaman Allah'ın rahmetinin geldiğini göreceksiniz. Ve işte o zaman israfı da terk edeceksiniz. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirdiğinizde, onun dediği şekilde bir hayat yaşadığınızda, onun kanunlarına göre bir toplum düzeni kurduğunuz zaman, işte o zaman Allah'ın yardımının geldiğini göreceksiniz. Ve işte o zaman o toplum düzeni içerisinde hızlı bir şekilde yükselebileceksiniz. Kur'an'a uymak demek, bütün hayatı Kur'an'a uydurmak demektir. Bütün meselelerinizde Kur'an'a uyduğunuz zaman Kur'an sizi yükseltecek. Bütün meselelerinizde Kur'an'a uyduğunuz zaman Kur'an size sıhhat verecek. Ailenizde huzur olacak, toplumunuzda huzur olacak. Ve size gerekli olan bütün kanunları Allah ve Resulü koymuştur. Onlara uyduğunuz zaman toplumu bozmayacaksınız. O kanunlara uyduğunuz zaman o kanunlar sizi gitmeniz gereken yere götürecek. Sizi medeni hale getirecek. Ama bu işin başı tövbe istiğfardır. Bunun başı tevhide ulaşmaktır. Evvela şirki bırakacaksınız. Tevhide ulaşacaksınız. Allah'ın istediği gibi bir toplum meydana getirelim diyeceksiniz. Bütün meselelerde Allah'ın kanunlarına itaat ettiğiniz zaman Allah sizin elinizi boş çevirmeyecek. Ve mükemmel bir toplum meydana gelecek. Ve o mükemmel toplum güçlü bir toplum olacak. İşte o yüzden öyle söylüyor Hud aleyhisselam. Sizin kuvvetinize kuvvet katacak Allah'ım. Yani şöyle zannetmeyin. Biz dine yöneldiğimiz zaman, o zaman millet uzaya gidiyor, biz yerimizde sayarız demeyin. Tam tersine, siz onlardan daha ilerilere gideceksiniz. Efendimiz onlara öyle söylememiş miydi? Ey amca diyordu, ben bunları öyle bir davaya davet ediyorum ki, bu putperestleri, bu Ebu Cehilleri öyle bir davaya davet ediyorum ki, eğer benim dediğimi deseler bütün dünya onlara boyun eğecek. Nedir o kelime, söyleyelim ya Muhammed dediler. Gelin dedi, la ilahe illallah deyin. Bütün dünya size boyun eğecek dedi. Bütün dünyanın boyun eğmesini istiyorsanız gelin la ilahe illallah deyin. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak da yeryüzünde hakimiyet sağlayacak? La ilahe illallah bir kelimeden ibaret değil. Bir hayatın değişmesi demek. Bütün meselelerinizde Allah'ın kanun koyması demek. Dolayısıyla onun sayesinde kuvvetleneceksiniz demek. Onun sayesinde onun meydana getireceği toplum düzeni kuvvetli olur. İşte o zaman bütün dünyası da boyun eğer demek. Yoksa sadece la ilahe illallah demek değil. Kupkuru bir kelime değil la ilahe illallah. Hayatın değişmesi, o bir hayat nizamı. İşte o da öyle söylüyordu. Hazreti Hud aleyhisselam da öyle söylüyordu. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. Kuvvetinize kuvvet katacak Allah. Bütün milletler size boyun eğecek yani. Bütün milletler size boyun eğecek. Gelin la ilahe illallah deyin. Gelin Allah'tan başka otoriteleri terk edin. O kendini bir şey biliyor zanneden o otorite taslakları size her gün bir iğne vuruyorlar. Her gün bir kanun, her gün bir kanun, her gün bir kanun. Olmadı baştan, olmadı baştan. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Onların o bozuk düzeni yüzünden bir türlü gelişemiyorsunuz. Şu memleketlerin, İslam aleminin geri kalmışlığından İslam sorumlu değildir. Bu memleketlerin geri kalmışlığından Müslümanlar da sorumlu değildir. Bu memleketlerin geri kalmışlığından 80-90 yıldan beri kimler idare ediyorsa onlar sorumludur. Hangi nizamla idare ediliyorsa o nizamlar sorumludur. Biz 80-90 yıldan beri bu memleketi Allah'ın dediği şekilde idare etmedik ki Allah sorumlu olsun. İslam sorumlu olsun. Yahut da Müslümanlar sorumlu olsunlar. Müslümanların sorumluluğu sadece ve sadece başka şekilde idare etmek isteyenlere müsaade ettikleri için onlar günah işlemiş oldular. Allah'ın istediği bir dünya meydana getirmedikleri için görevlerini yapmayanlar günah işlemiş oldular. Onların sorumluluğu o yönde mevcuttur. Ama memleketin geri kalmışlığından memleketi idare edenler sorumludurlar. Memleketi İslam'a göre mi idare ettiniz ki bugüne kadar? İslam mı sizi geri bıraktı söyler misiniz? Biz 1000 seneden beri Müslümanız. 1000 sene evvel İslam'la idare ederken güçlüydük. 500 sene evvel İslam'la idare ederken güçlüydük. 300 sene evvel İslam'la idare ederken güçlüydük. Ne zaman İslam'dan ayrılmaya başladık? Ne zaman dünya perest olduk? O zaman zayıflamaya başladık. İşte Hud aleyhisselam da aynı mesajı veriyordu. Peygamberimiz de aynı mesajı veriyordu. Gelin diyordu la ilahe illallah deyin göreceksiniz. Bütün dünya size boyun eğecek. Allah kuvvetinize kuvvet katacak. Demek bütün peygamberlerin mesajı aynı idi. Ve Allah'ın peygamberleri aynı mektebin talebesiydiler. Ve la tetevellev mücrimin. Allah'tan yüz çevirmeyin mücrim, bir mücrim olarak. Mücrimler olarak, günahkarlar olarak Allah'a sırtınızı dönmeyin. Hakikatlere yüzünüzü dönmeyin. Gelin diyordu anlayın. Anlayın tövbe istiğfar edin. Gelin Allah Azze ve Celle sizi sizden daha iyi tanır. Gelin Allah'ın dediği gibi idare olunmaya razı olun. Gelin Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde o kanunları, o itikadı kabul edin. Gelin Allah'a kulluk edin, başkalarını etmeyin. Allah'a kulluk etmezseniz başkalarını edeceksiniz. İlla birilerine kulluk edeceksiniz. Acizlere kulluk etmek mi daha güzeldir? Rabbul Alemine kulluk etmek mi daha güzeldir? Neden Allah'ı bırakıp da kullara kulluk yapmayı tercih ediyorsunuz? Akletmiyor musunuz ey insanlar? Hud aleyhisselam'ın kıssası devam ediyor. Ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört tarafında sen rızan için çalışanlara, çarpışanlara, senin medeniyetini kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.